Ayrım 15.
Sayfa 159. Savatthi-Tina. Bangkok'ta 1-3-5 derken daha çok gitmemin nedeni özgür seçimim değil. Bangkok'a gitmek zorunluluk, iki nedenle zorunluluk. Laos, Burma, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Singapur ya da Hong Kong arasında mekik dokurken isteseniz de istemeseniz de uçak yolu hep Bangkok'tan geçiyor. Hele seçiminizi Türk Hava Yolları'ndan yana yapmışsanız bu bir. İkincisi, bu ülkelere girebilmek için gerekli olan vizeyi Bangkok'tan almak en akla yatkın olanı. Vize alma işi 3 ya da 5 gün sürebiliyor. Bangkok'a gidişlerim zorunluluk demek bundan. Önce sıcak çarpar insanı, sonra trafik yoğunluğu. Sıcağı ve trafiği düşünmemeyi başardığınız an korkular ve renkler yapışır yakınıza. Kokular ve renkler kentin fiziksel dokusunu belirler. İnsanların davranış biçimlerini saptar. İnsanları ve yapılan var eden renkler ve kokulardır sanki. Kokuları elle dokunulabilir. Renkleri bir solukta içinize çekebilirsiniz. Tütsülerden yayılan dumanlı kokular. Meyvelerin limonlu kokuları, limon otunun limona benzeyemeyen kokusu. Kaldırımlardan fışkıran, sokaklarda kendiliğinden yetişen, adlarını bile bilmediğim çiçeklerden gelen mayhoş kokular. Orkidelerden, orkidelerin bin bir türünden yayılan keskin kokular. Çeşit çeşit baharatlardan gelen zehir zemberek kokular. Sokakta yemek yeme alışkanlığından doğan kokular. Her bakkal dükkanının önünde yemek pişirme geleneğinden gelen bol yağlı kokular. Kenti boydan boya kıvrıla kıvrıla kesen Chao Phraya nehrinden ve kendi kıskacını almış kanallardan yayılan ağır kokular. Nehre dökülen kanalizasyon kokusu ve bütün bu kokulara eşlik eden renkler. Kokular ve renkler insanı sarhoş eder. Kokular ve renkler kentin derinliklerindeki Çin mahallesinde, hallerde, halk pazarlarında yoğunlaşır, lüks otellerin sıralandığı kıyı şeridinde azalır. Kokuları ve renkleri aralamaya kalktığımda gördüğüm, duyduğum her şeyin önünde ve arkasında, sağında ve solunda Budizm var. Her adım başında, her sokakta, her meydanda, her evin önünde bir sunak, dev boyutlarda ya da avuç içi kadar bir Buda heykeli. Heykelin önünde yanan tütsüler, Buda'ya sunulan çiçekler, meyveler, şekerlemeler, yiyecekler, rengarenk kurdeleler ve şemsiyeler. Buda heykeli yoksa bile bir ağaca, bir fidana bağlanmış sarı turuncu bir kumaş aynı işlevi görür. Ve bunların önünden geçen herkes mutlak bir an için duracak, iki eli göğsünde kavuşturacak, yüzünde gülümseme, başıyla Buda'yı selamlayıp yoluna öyle devam edecektir. Yüzlerdeki gülümseme her an her yerde. Yüzlerde gülümseme, iki elin avuçları birbirine yapışmış, parmak uçları çenenin altında, öne doğru alçak gönüllülükle eğilen başlar. Savadi, savadi, savadi, merhaba anlamına gelen bu sözcükte i uzadıkça gülümseme de uzayacak, tüm yüze, tüm bedene yayılacak. Her an her yerde aynı gülümseme. Hiç mi öfkelenmez, hiç mi sinirlenmez bu insanlar? Kimi Budizm'e bağlayacaktı bu yok olmayan gülümsemeyi, kimi turizmin ilk koşuluna ya da kendi deyişiyle dünyanın bu yöresinde Güneydoğu Asya'da sömürge olmamış tek ülke biziz. Neden gülümsemeyelim ki? Tay dilinde Tayland özgür ülke demek. 11. yüzyıldan beri krallıkla yönetilen bir özgür ülke. Önceki adı Tayland değil, Siam'dı. 1939'da değişti. Kral Bumilol Adulyadek yeryüzünün en uzun süreli kralı olma rekorunu kırmış durumda. 1946'da tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Tina 19 yaşındaydı. Tina gerçek adı mıydı? 19 gerçek yaşı mıydı bilmiyorum. Kraliçe değildi. Asla da kraliçe olamayacaktı. Ben artık eskidim diyordu. Benden geçti diyordu. Bizde fahişeliğin ideal yaşı 14-16 arasıdır diyordu. Buraya gelen turistler en çok o yaştakileri sever diyordu. Benden geçti artık diyordu. Tina 19 yaşındaydı. Bangkok tapınaklar kenti. Her yer Wat, yani tapınak dolu. Wat Arun Şafak Tapınağı Chao Phraya Nehri kıyısındadır. Tüm kentte egemen olan tapınaktır. Kat kat yükselirken yeryüzünün tüm renklerini minik Çin porselenleriyle kaplı yüzeyinde taşır. Şatafatıyla insanları büyülemeye yöneliktir. Wat Po Tapınağı. Uzanmış yatan Buda'nın tapınağı ama koskocaman yatıyor. Sere serpe yatıyor. Bir insan boyu değil, beş insan boyu uzunluğunda yatıyor. Mermerleri İtalya'dan, Carrara'dan, çineleri Çin'den gelmiş mermer tapınak. Wat Phra Kae Tapınağı, turistlerin bildiği adla Zümrüt Buda Tapınağı. Aynı zamanda Kral Tapınağı, Kraliyet Sarayı bahçelerinin içindedir. Üzerini kaplayan yüz binlerce renkli ayna parçası, ışık oyunlarıyla insanı şaşkına çevirir. Tapınaklar içinde en eski ve en büyük olanı. Wat Traimit ya da Altın Buda Tapınağı. Altını olan tutkudan mı, yoksa tren istasyonuna olan yakınlığından mı bilmez, köyden başkente gelenler önce burada soluklanır. Nehir kıyısından ayrılıp içerilere kokuların, insanların, renklerin, trafiğin yoğunlaştığı alanlara, özellikle demokrasi alanına gelindiğinde Wat Sutat, Wat Rachanatta, Wat Saket. Tapınaklar saymakla bitmez. Zaten saymadım. Ve eğer Tina, biz fahişelerin asıl yuvası bu izbe yerler değil, o güzelim tapınaklardır demeseydi ve bir çırpıda her tapınağın birkaç özelliğini sıralamasaydı, bu kadarını bile anımsamakta güçlük çekecektim. Kente karmaşa egemendir. Başta mimari kargaşa, renk karmaşası, malzeme kargaşası. Betonerme, çelik, cam, ayna, ahşap, bakır, krom, mermer, granit, alüminyum, pişmiş toprak karmaşası, cicili bicili taht oymacılığı, rengarenk seramik kaplamacılığı, seramikler arasına serpiştirilmiş rengarenk kırık aynalar. Aynalarda habire çoğalan renkler, sonra sonsuz şatafat, sonra aynalarda çoğalan şatafat, sonra her şeye egemen olan altın sarısı ve yaldız kaplamacılığı. Ama yine de bütün bunlar altında kent ezilmez. Ezilmez, tam tersine kanatlanır. Sonsuz bir hafiflik, her şey tüy hafifliğinde. Yapıların, çatıların, üst üste yığılmış damların yukarı kıvrılması. İncecik sütunlar üzerinde ha kanatlandı, ha kanatlanacak süsler, kurdeleler. Sunaklardaki şemsiyelerin, kumaş parçalarının, şalların, ipeklerin uçuşması. Ağaçların, yaprakların, sokak çiçeklerinin her esintide dalgalanması. Rahiplerin turuncu ya da safran renkli giysilerinin uçuşması. İnsanların kıvrak bedenlerini salına salına taşımaları. İnce uzun ellerin, parmakların hep yukarıya gökyüzüne uzanması. Gülümseyen dudak uçlarının hep yukarı kıvrılması. Bütün bunlar 9 milyonluk bu dev metropole inanılmaz bir uçarılık, dayanılmaz bir hafiflik kazandırır. Ve kadınlar, Çin, Malezya, Hindistan, Burma, Kemer ve Tay etnik kesişmelerin, kaynaşmaların ürünü Bangkoklu kadınlar. Yürekleri ağır mı ağır ama görüntüleri, devinimleri, devinimsizlikleri hafif mi hafif kadınlar. Ama onları tanımak için gündüzlerin Bangkok'undan geceleri Bangkok'una dalmak gerekir. Onları tanımak için masal dünyasının uçuculuğundan, sabun köpüğü gibi hafifliğinden sıyrılıp gerçeklere bakmak gerekir. Şimdilik renkleri ve kokuları içime çekerek masalın büyüsünü yaşamaya çalışıyorum. Tapınak tapınak dolaşmaktan yorulduğumda ya tuktuka biniyorum ya da nehir ve kanal yollarını yeğliyorum. Tuktuk bir zamanlar insanların, bugünse motosikletlerin çektiği dört yanı açık iki kişilik, üç kişilik kutu gibi araçlar. Motordan gelen ses yüzünden tuktuk diyorlar. Kelle koltukta, yüreğim ağzımda, ha şimdi uçacağım, ha şimdi tuktuk parçalanacak, ha şimdi tosladık diye diye varacağım yere çabucak varıyorum. Nehir ve kanal yollarında da trafik bol ama karadakinden daha güvenilir. Son model sürat motorları, sala benzeyen toplu taşıma araçları, Çin işi, Japon işi tekneler, yük taşıyan mavnalar, rengarenk ejderhalara benzeyen geleneksel takalar, kral ya da imparator tekneleri, ince uzun ağaç kabuklarını andıran tekneler. Bunların herhangi birinde nehir ya da kanallar boyu ilerledikçe Bangkok'un sular üzerine kurulmuş gece kondularını görüyorum. Yani yanı başlarında en lüks villalar, sularda yüzen, oynayan çırılçıplak çocukları görüyorum. Aynı sularda bulaşıklarını, çamaşırlarını yıkayan kadınları, saçlarını köpürte köpürte sabunlayan insanları görüyorum. Aynı sulara ölülerinin küllerinin de savrulduğunu biliyorum. Kenti boydan boya kesen nehrin adı Chao Phraya'nın sözlük anlamı kralların nehri. Ortada bir yanlışlık var. Yoksulların ya da garibanların nehri olsa gerçeğe daha uygun düşerdi. Tina ile buluşacaktık. Nehir gezisini birlikte yapacaktık. Hatta ta Damnoen Saduak'a gidecektik. Yani yüzen çarşıya. Gerçek olanına, kentin orta yerinde nehrin bir köşesinde üşengeç turistler için yaptıkları sahte çarşıya değil. Yüzlerce binlerce sampandan, yani ince dar uzun kayıklardan, çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin ve insan dışında akla gelebilecek her şeyin satıldığı gerçek çarşı. Tina gelmedi, yalnız gittim Damnoen Saduak'a. Zaten söylemişti. Gündüz kendimi aynada görmemek için yataktan çıkmam, uyurum. Bakalım, belki yarın. Gündüzlerin Bangkok'u ile gecelerin Bangkok'u birbirinden öyle farklı ki, kente can veren Chao Phraya nehrinde gün batımının renk curcunasını yaşadıktan sonra, kızılla mavinin, gri'nin, siyahın, alacakaranlığın savaşını izledikten sonra, sokaklarda yemek yiyenler, dükkanlarının önünde yemek pişirenler el ayak çektikten sonra, turistlere metrelerce ipek satan dükkanlar kapandıktan sonra, aynı tezgahta taze ananas, kızarmış çekirge ve Buda heykeli satan bakkallar kapandıktan sonra, kentin en eski yapılarından Orient Hotel'de tropik meyvelerden oluşan afrodizyak kokteyller içildikten sonra, doğanın o harikulade renkleri yerlerini neon ışıklara bıraktıktan sonra, orkide, yasemin ve limon kokularının yerlerini parfüm, hacı yağları ve seks kokuları aldıktan sonra, belli yörelerde trafik daha da yoğunlaştıktan ve tuktuklar daha da çılgınlaştıktan sonra, Bangkok geceye girmiştir artık. Bangkok sözcük anlamı melekler kenti. Bu dev kentte meleğe benzer birbirinden güzel kadınlar gördüm. Melek ruhlu insanlar tanıdım. Ama hep eksik bir şeyler vardı. Nereden geliyor bu melekler kentinin adı diye sordum, yanıt veren olmadı. Belki de bu ad kentte yaşayan, yaşları 13 ile 18 arasında değişen on binlerce kız ve erkek çocuktan geliyor diye düşünmekten kendimi alamadım. Ben onlara melek adını taktım. Başkaları, dünya basını, dünya sağlık raporları onlara çocuk fahişeler diyor. Yalnız Tayland'ın köylerinden, kasabalarından değil, Vietnam'dan geliyorlar, Laos'tan geliyorlar, Kamboçya'dan geliyorlar. Çin'den, Çin'in Yunnan bölgesinden geliyorlar ve Burma'dan geliyorlar. Yalnız Burma'dan her yıl Tayland'a fahişe olmak için gelenlerin sayısı 10 bin. Mekong nehrinin güneyi çocuk kadınları alan, satan, pazarlayan çetelerle dolu. Hangi ülkeden, hangi yöreden gelirlerse gelsinler, mutlak yoksul çevreden geliyorlar. Ailem beni 8000 bahta sattı, babam beni 5000 bahta sattı diyerek geride bıraktıkları ailelerine sağladıkları refahla kıvanç duyarak geliyorlar. Bangkok'a varır varmaz simsarların eline düşer düşmez çeşitli dillerde bütün geceyi geçireceksen 1000 baht. Bir pas 300 baht demeyi öğreniyorlar. Ve onlar ailelerini, kendilerini kalkındırmak için batılı açgözlüler bilmem nerelerini duyurmak için Bangkok'a akın edip ülkenin seks endüstrisiyle beslenen turizm gelişimine katkıda bulunuyorlar. Tina'nın yeryüzündeki kadın araştırmaları örgütlerinden, Birleşmiş Milletler'in sivil ve toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Nairobi Kadınlar Dünya Kadın Konferansı'ndan, Pekin Dünya Kadın Konferansı'ndan haberi yoktu. UNIFEM ya da CEDO sözcüklerini hiç duymamıştı. Buralarda kendisi gibilere ilişkin ne çok rapor yayınlandığını, bu raporlarda ne büyük laflar edildiğini hiç bilmiyordu. Tina, 1995 yılındaki tüm raporlara kendisinin bir sayı olarak geçtiğini bilmiyordu. Tayland'da yaklaşık 70 bin genel ev ve 1,5 milyondan çok kız ve erkek fahişe bulunmaktadır. Tina'ya hiç kimse, "Tina sen bu tümcenin neredesindensin?" diye sormamıştı. Tina AIDS'in korkunç bir şey olduğunu biliyordu ama Dünya Sağlık Örgütü'nün 1,5 milyon Taylandlı'nın HIV yani AIDS virüsü taşıdığını belirttiğini bilmiyordu. Hem zaten Tina böyle üzüntülü şeylerden söz etmek istemiyordu. Hem biz de sizdeki gibi değil. Fahişelik hiç ayıp sayılmaz. Sıradan bir iş işte. Sıradan ama zor. Hele müşteri hep haklıdır diye düşünecek olursan. Tayland'da 18 yaşından küçüklerin bu mesleğe girmelerine yasalar izin vermiyor. Ama yasalar her zaman ve her yerde geçerli değil. Simsarlar yemin üzerine yemin edecekler ellerindeki kızların 18'i bitirmiş olduğuna. Karşısındakini inandıramadığında şu gerçeği dile getirecekler. Bakmayın bunların çocuk gibi durduklarına, doğru değil. Kötü beslenme yüzünden böyle görünüyorlar. Doğrudur, yalan değil, yani 18 yaşından küçük ya da büyük, tümü yaşlarından çok daha küçük gösteriyor. Kötü beslenme nedeniyle 13 milyon Taylandlı'nın anemi kansızlık hastalığı olduğunu bilmek durumu değiştirmiyor. Son 20 yılda yer alan askeri darbeler sırasında her askeri yönetim bu işe yani seks turizmine bir son vereceğine dair büyük laflar etti. Hiçbiri başaramadı. Batı Avrupa'nın başkentlerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'dan Bangkok'a düzenlenen seks turları sıkı yönetimlerde, sıkı olmayan yönetimlerde hep sürdü ve sürüyor. Bangkok'un gecelerinde kentin göbeğinde Patbong 1 ve Patbong 2 diye anılan ünlü sokaklar var. Uzayıp giden, ortalarında işportacıların, iki yanda sıra sıra barların yer aldığı sokaklar. Bar kapılarının önlerinde ellerinde fiyat listeleri çığırtkanlar. Fiyat listelerinde küçük kızların ya da büyük erkeklerin hünerleri, yetenekleri sıralanmış. Hünerler ve fiyatlar içerideki kartlara göre ayarlı. Kat yükseldikçe hünerlerini sunanla müşteri ilişkisi özelleşiyor ve fiyat yükseliyor. Bu iki sokaktan geriye yüreğimde kalan yalnızca sesler oldu, görüntüler değil. Küçük kız çocuklarının annelerinden şeker isteyen sesi gibi, şekerci dükkanlarının ya da oyuncak vitrinlerinin önünde annelerinin, babalarının eteklerinden paçalarından çekiştirip tutturdukça tutturan çocuk sesleri gibi sesler. Ne olur bana bir içki al, yalvarırım bana bir içki al, lütfen bana bir kola al. Boğazımda düğümler geçiyorum. Bangkok gecelerinde kumarın en alası horoz dövüşleri var. Sepetlerin kapıları açıldığı an, açlıktan, kapalı kalmaktan, uyuşturucu alışkanlığından, dövüş ve saldırı alışkanlığından çılgına dönmüş horozlar birbirine saldırıyor. Ölümüne bir kavga, ölümüne bir dövüş, bir ortalık kan içinde kalıyor ve horozlardan birinin ölümüyle oyun sona eriyor. Geçelim. Bangkok gecelerinde yılan ve krokodil çiftliklerinde içkili fasıllar var. Yılanların dansı, en zehirli yılanların ağzından zehrin alınması var. Geçelim. Bangkok gecelerinde Tayland boks maçları var. Binlerce kişilik stadyumlarda ya da minicik barlarda izlenebilen maçlar. Tayland boksunun özelliği yalnız ellerle, yumruklarla değil, bedenin her zerresiyle oynanması. Her şey, kafa, bacak, ayak, gövde, hepsi kullanılıyor hasmını devirmek için. Ve ortalık yine kan revan. Eğer boks maçını barda izliyorsanız, herkesi yenmiş, ringde kükreyen aslandan farksız gecenin şampiyonu, delikanlı, yanınıza gelip mutlak ne olur bana bir içki al diye yalvaracak ve o ana dek yarattığı tüm yanılsamayı yerle bir edecektir. Geçelim. Bangkok gecelerin doğru dürüst lokallerinde geleneksel Tayland balesi var. Daha 4 yaşında eğitilmeye başlanan çocukların, yetişkin birer genç kız ya da delikanlı olduklarında bedenlerinin, hele hele ellerinin, parmaklarının nasıl böyle kemiksiz hale geldiklerine, doğa ve fizik yasalarını nasıl meydan okuduklarına şaşmak var. Yüzlerinde yalnız bakışları, mimikleri ve makyajla sağlanan maske ya da maske gibi bir ifadeyle geleneksel müzikler eşliğinde, görkemli kostümler içinde, bedenleriyle, biçimden biçime giren elleri ve ayaklarıyla dans aracılığıyla anlattıkları geleneksel öyküleri ve destanları dinlemek var. Bunları geçemezsiniz. Bangkok geceleri ve gündüzleri bitti. Bir yanda masal dünyasının renkleri, kokuları, bin bir büyüsü, öte yanda kahredici gerçekler. Bir yanda dünyanın en kaliteli ipeğini, ahşabını, pirincini, kauçuğunu üretmek, elektronik montaj sanayini hızla geliştirmek ve bunları bütün dünyaya ihraç etmek, öte yanda birkaç dolara kız ve erkek çocukları satmak. Kişi başına milli gelirin kimi yerde 7000 dolar, kimi yerde yalnızca 500 dolar olması. Buda ile uyuşturucular, pirinç tarlalarıyla tapınaklar arasında gidip gelen Taylandlılardan ayrılırken biliyordum ki beni en çok etkileyen ve asla yüreğimden çıkmayacak olan Tina'nın söyledikleridir. Sizdeki biz gibi değil, bizde ayıp değil. Bizim kültürümüzde var insanları mutlu etmek, onları sevindirmek, onlara hizmet etmek. Para karşılığında ya da parasız. Para karşılığında olması daha iyi. O zaman işin var sayılır. O zaman ailene para yollayabilirsin. O zaman kardeşlerine bakabilirsin. Sen anlayamazsın, sizdeki gibi değil. Bizde yoksul anneler ve babalar can atar kızım çabuk büyüsün de fahişe olsun diye.